Podcast dinle.
Podcast dinle stüdyolarından herkese merhaba. Ben avukat Sedef Selçuk. Bilindiği üzere bir önceki podcastimiz yine spor hukukuna ilişkindi. Bu podcastimizde yine spor hukuku içerisinde bahsedilen en büyük spor sorununa ilişkin doping. Konumuz doping arkadaşlar. Yine podcast dinle ailesinin değerli bir üyesi olan İknur Yılmaz'la yaptığımız bir sohbet esnasında gelişen bu seride dünya çapında başarılara imza atmış birçok sporcunun başarı hikayesinin yanı sıra bu başarıya giden yolda yaşadıkları akıl almaz sorunları da dinleyeceksiniz. Spor hukukuna ilişkin hazırladığımız diğer iki podcast'i dinlediyseniz bu konuya da vakıfsınızdır. Tahkim kararlarına karşı bir itiraz yolu yok. Bunu daha önceki podcastlerimizde zaten söylemiştik. Türklerin kendi aralarındaki uyuşmazlıklara kas yolu kapalı olup yalnızca doping konusu istisna oluşturmaktadır. Ve dopingle alakalı cezalara ilişkin itirazlar yerli veya yabancı oyuncunun ya da BADA'nın başvurusuyla kas tarafından incelemeye alınmaktadır. Sporun geliştirilmesi ve tahkim başlıklı maddede spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disipline ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabileceği hüküm altına alınmış. Tahkim kurulu kararları kesin olan ve kararlara karşı hiçbir yargı mercine başvurulamayan bir kuruldur. Hem de anayasanın hak arama hürriyeti kenar başlıklı 36. maddesinde herkes meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir demesine rağmen. Yani yürürlükte olan bir madde sporcunun hak arama hürriyetini tek bir mahkeme ile kısıtlarken diğer madde sporcuya diğer mahkemelerde de dava açma hürriyeti vermiştir. Bu iki hak arasına sıkışan sporcuların önünde kendilerini ifade etme sorunu aynı zamanda yıllardır emek verdikleri spordan men edilme krizine dönüşmüş ve aslında ülkemizde de bu sorunun bir sürü sessiz mağduru oluşmuştur. Milliyet gazetesinin yaptığı bir yayından sizin için adı doping iddiasıyla anılan Türk sporcuların haberlerini aldım ve burada sizinle paylaşacağım. 2001 Pekin Üniversite Yaz Oyunları'nda 1500 metre birinciliği, 2002 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya, 2003 Paris Dünya Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya gibi müthiş başarılar elde ederek Türk spor tarihine geçen Süreyya Ayhan, 2004 Atina Olimpiyatları öncesinde sakatlandığını açıkladı. Ardından sakatlılık sürecinde dopingli madde kullandığı ortaya çıkan ve süreci iyi yönetemeyen Ayhan çalkantılı bir döneme girdi. Bir türlü kendini aklayamayan ve gittiği her yerde kapıdan dönmek zorunda kalan Süreyya Ayhan ömür boyu men cezası aldı. 2012 Avrupa Şampiyonluğu, Olimpiyat Beşinciliği, 2013 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, altın madalyası gibi başarıları olan Nevin Yanıt, dopingli olduğu gerekçesiyle 2014 yılında 2 yıl men cezası aldı ve bütün rekorları silindi. Ayrıca 2012 yılından itibaren kazandığı madalyaları da elinden alındı. 2004 Atina Olimpiyatlarında çekiç atmada bronz madalya sahibi olan Eşref Apak dopingli olduğu gerekçesiyle 2 yıl men cezasına çarptırıldı. 3 olimpiyat, 5 dünya, 10 Avrupa şampiyonluğu bulunan, sayısız rekorlara imza atan Halil Mutlu 2005 yılında dopingli çıkmış ve 2 yıl men cezası almıştı. Türkiye ve Avrupa rekortmeni, olimpiyat gümüş madalyası sahibi Elvan, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin yeni teknolojisiyle geçmişe dönük doping testinde dopingli çıktı. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan Aslı Çakır Alptekin, dopingli olduğu gerekçesiyle 8 yıl bütün müsabakalardan men edildi ve madalyası geri alındı. Ayrıca iddialara göre Aslı Çakır, devletin kendisinden istediği 2000 altını da geri vermiyor. 2016 yılında Vatan Gazetesi'nin haberine göre bu sporcunun hepsini harcadım, hiçbir altın kalmadı dediği iddiası da yer aldı. Halter'de 6 Avrupa ve 2 dünya rekoru sahibi 2004 Atina Olimpiyatlarında olimpiyat ve dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan Taylan, doping kullandığı gerekçesiyle 2012 yılında Uluslararası Halter Federasyonu tarafından 4 yıl men cezası aldı. Şimdi geldik bir konuğumuzun olayına. Evet, Binnaz Uslu. 2005'te İspanya'daki Akdeniz Oyunlarında bronz madalyanın sahibi olan Uslu'nun doping yaptığı ortaya çıktı ve Binnaz Uslu bu dava yüzünden sporu bıraktığını açıkladı. Ancak biz konuyu kendisinden dinledik ve konunun bu kadar da kısa olmadığını öğrendik. Şimdi Binnaz Uslu'ya yaptığımız görüşmeyi size aktarıyorum. Evet, şimdi Binnaz Uslu ile beraberiz. Diğerlerini benden dinlediniz. Bence Binnaz Hanım'ı kendisinden, kendi sesinden dinleyelim. Merhaba Binnaz Hanım, nasılsınız?
Merhaba Sedef Hanımcığım, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Yaşadığınız süreci biz konuşmuştuk. Haliyle şimdi spor hukukunda dopingi işliyoruz. O nedenle bu yaşadığınız süreci bir de dinleyicilerimiz için sizden dinlemek istedik.
Evet, çok teşekkür ederim programınıza beni de dahil ettiğiniz için. Bu konuyla ilgili insanları aydınlattığınız için teşekkür ediyorum öncelikle sizlere.
Ben teşekkür ederim.
Ben 16 yıl boyunca profesyonel atletizm sporu ile ilgilendim. 16 yılın sonunda atletizm kariyerimi sonlandırırken talihsiz bir rahatsızlık yaşadım ve bir ameliyat oldum. Sonrasında o süreçte kendimi toparladığım süreçte hem psikolojik hem bedenen toparladığım süreçte Uluslararası Antidoping Ajansı'ndan yani WADA'dan 2 yıl önceki bir yarışmada hem kan hem idrar vermiş olmama rağmen üzerinden 2 yıl geçtikten sonra geriye dönüp numunemin açıldığı ve yasaklı bir madde bulunduğu ve bununla ilgili benden savunma istendi. Türkiye Atletizm Federasyonumuza gerekli yazışmalar yapıldı ve benden savunmam alınması istendi. Türkiye Atletizm Federasyonumuz bu hukuk birimi ilgileniyordu. Ben savunmamı oraya yaptım ama takdir edersiniz ki o dönem benim biraz yaşadığım ameliyattan dolayı bedenem ve beynem o zor bir süreçten geçiyordum. Bununla bir antrenörüm kendi antrenörlük kariyerinin bitmemesi adına beni yanlış yönlendirdi. Ve ben Atletizm Federasyonu'na ilk savunmamı verdikten sonra bundan bir şey çıkmaz kızım diyerek ben sonrasında beden eğitimi öğretmeniyim şu an. Normal hayatıma dönüş yaptım. Ve süreci antrenörüm tamamen katakulle yaparak benim adıma sahte mail adresi açarak Atletizm Federasyonu'na Binnaz Uslu'nun mail adresi budur diyerek tamamen doping sürecimi, o savunma, araştırma ve yargı sürecini yanlış yönlendirerek benim çok ağır bir ceza almama sebebiyet oldu ve ben ilk etapta 2 yıl önceki numunemden 2 yıl sonra yargılanmanın neticesiyle ve kendimi de hiç savunmadığım için, itiraz edemediğim için o bütün bilgilerin sahte mail adresine geldiğinden dolayı daha doğrusu antrenörümün eline gelip antrenörümün hiçbir şey bana bilgi dahilinde olmadığından dolayı ben en ağır cezayı ömür boyu men cezasını aldırılmış oldum. Tabii ki şöyle bir durum var. Aldığınız ceza da zaten bir adrese ve o mail adresine geldi. Hem ev adresi hem mail adresi. Ev adresi de tahmin ediyorum ki kendi adresini verdi. Evrak kendi adresine geldi. Tamamen çünkü ben kendimi atletizmden geri çekmiştim. Bir dinlenme sürecine geçmiştim. Soyutlamıştım kendimi. Bu süreçte antrenörüm ortalığı meydanı boş bulduğu için istediği gibi istediği her şeye müdahale etmiş oldu. Tamamen burada kendisinin ceza almaması için yaptı. Ve ben tesadüfen Türkiye Atletizm Federasyonu'nun Büyük Atatürk koşusunu en çok kazanan bayan atletlerden biri olduğundan dolayı beni davet etmesiyle bu olayın açığa çıkması aynı ana denk geldi. Atletizm Federasyonu'na yaptığımız görüşmeler sonucunda ben cezamı o gün Atletizm Federasyonu As Başkanı'ndan öğrendim. Ne yazık ki ve çok üzüldüm, şoka uğradım ve ben evlenmiş, anne olmuş, bir çocuk sahibi bir kadın olarak başka bir şehirde eşimin görevi sebebiyle Ankara dışında yaşıyordum o dönemde. O yüzden gidip yüz yüze görüş yapamadım. Bu bağlamda halen şu an Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı olan Sayın Fatih Çintimar ile görüşmeler sağlandı. Sağ olsun Fatih Bey benim anlattıklarıma inandı ve bana yardımcı oldu. Bunun sonucunda da Türkiye Antidoping Ajansı yani TADA ile bir görüşme sağlanıldı. Bana bir toplantı günü ayarlanıldı ve ben gittim Ankara'ya kadar. Erzincan ilinde yaşıyordum o esnada. Çocuğumu eşime bırakıp gittim. Bu işin peşine düştüm. TADA yetkilileriyle tam 6 saat süren toplantı yaptık ve kendime ait doping dosyasını ilk kez o gün orada gördüm. Bana ait olmayan, 2009 yılından beri ben Binnaz Uslu adresini kullanıyorum ve devlet memuruyum, öğretmenim, bakanlıkta da bunun mail adresim ve bankalarda her yerde bu mail adresim varken benim doping sürecimde dosyamda Binnaz 1964 benim tuttuğum takım değil, doğum tarihim değil, annemin babamın, hiç kimsenin doğum tarihi olmayan saçma sapan bir mail adresiyle karşı karşıya geldim ve benim bütün doping sürecim bu mail adresinin üzerinden olmuş. Sonrasında sağ olsunlar TADA yetkililerinin, yani TADA'nın ikinci başkanı ve iki asistanıyla ben toplantı yaptım. Bana inandılar, benim mağduriyetimi gördüler ve benim için WADA ile yazışmalar başlandı. Ne yazık ki o süreçte bütün dünyayı kasıp kavuran 2020 pandemi dönemi girdiği için ben tek bir haber için bile 6 ay bekledim. Çünkü biliyorsunuz o dönem olimpiyatlar bile ertelendi. Her türlü organizasyonlar iptal edildi. Hiçbir yerden bir cevap alamıyorduk. Çok zor günler geçirdim. Yaklaşık 3 yıl boyunca mücadele ettim. 3 yıllık mücadelemin sonunda WADA'dan beklediğim nihai karar geldi. WADA, TADA'ya gerekli maddeleri ve soruşturmanın yeniden yapılması üzere bir evrak gönderdi. TADA yetkilileri de, ben Türkiye Atletizm Federasyonu'nun sporcusu olduğum için, milli bir atlet olduğum için dosyayı Türkiye Atletizm Federasyonu hukuk birimine devretti. Hukuk birimi sağ olsun tekrar benden savunma aldılar, beni yargıladılar ve sonunda benim haklı olduğumu ve süreci ilk benim tedbir günümden itibaren ömür boyu benden 8 yıla çevirdiler ve ben o süreyi de doldurmuş olduğum için 8 yıllık süreçte 30 Ağustos 2022 bu yıl bitmiş olduğu için ben şu an cezası bitmiş, hiçbir cezası olmayan bir atlet olarak ve ömür boyu menli uluslararası listede ömür boyu men olan atletlerinden de ismim düşmüş durumda. Fakat çok zor günler geçirdim, nasıl söyleyeyim. Bunu çoğu insan biliyormuştu atletizm camiasından, federasyondan, ama ben şehir değiştirdiğim için, uzak kaldığım için ve insanlar bana beni arayıp telefonla işte ömür boyu men cezası aldınız diye sormaz, takdir edersiniz ki. Siz de olsanız yakın arkadaşınıza bunu sorabilir misiniz? Zaten zor bir süreç, üzülmüştür dersiniz. Bunu bilen kesim bana hiçbir şey söylemediler. Hatta çok sevdiğim birkaç yakın arkadaşıma da söyledim. Hani bildiğiniz halde bunu neden bana söylemediniz? Sonuçta bu süreç beni ilgilendiriyor. Benim ev adresime gelmesi lazım, mail adresime gelmesi lazım vesaire vesaire. Bunun sonucunda da ben çok şükür atlandım. Sadece şundan dolayı üzgünüm. Antrenörümü hem hukuki anlamda da savcılığa suç duyurusunda bulundum. Hakkımda sahte mail adresi açtığı için benim doping sürecimi yanlış şekilde yönlendirip benim çok ağır, en ağır cezayı almama sebebiyet olduğu için. Kendisi ne yazık ki verdiği savunmada adli boyutta ben işte milli takım antrenörü değilim. İşte beden eğitimi öğretmeniyim. İşte hiçbir yarışmada resmi olarak değilim deyip kaçış yolunu seçti ve açık yüreklilikle kabul etmedi. Benim 16 yıllık antrenörüm ben. Kendisiyle 1997'nin Kasım ayında başlayıp 2013 yılının Temmuz ayında sporu sonlandırdım. İlk ve tek antrenörümdür ama antrenörüm bütün her şeyi inkar edip o kadar sanki başarıyı tek başıma almışım, o kadar maddi manevi her şeyi tek başıma kazanmışım davrandı ve dosya takipsizlik aldı. Hukuki anlamda dosya takipsizlik aldı.
Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu WADA ve TADA zamanında, yani araştırma zamanında, evet, daha doğrusu araştırma demeyelim de ona, soruşturma zamanında, evet, hiç sizi fiziki olarak, mevcutlu olarak istemediler mi?
Şöyle, ilk başta 2013 yılının Eylül ayında ben ameliyattan sonra toparlanma sürecimde bizi çağırdı Türkiye Atletizm Federasyonu. İşte antrenörüm dedi ki sen sporu bıraktın zaten, bundan hiçbir şey çıkmaz. Ta 2 yıl önceki numunen işte dedi, benim elime bir matbu konuşma şeyi verdi. İşte kızım sana bunları sorarlarsa, ben onu babam gibi görüyordum çünkü 12 yaşında beni keşfetti. İşte kızım bunları sana sorarlarsa bunları söylersin, reddedersin vesaire vesaire dedi. Bundan bir şey çıkmaz dedi. Beni orada ilk gün zaten yanlış yönlendirdi. 2013 yılının Eylül ayından bahsediyorum. Evet. Yaklaşık 9 yıl önceden.
Şunu sormak istiyorum. Bu süreç, buyurun, seni psikolojik olarak nasıl etkiledi?
Tabii ki zorlayıcı bir süreç. Sonuçta ben ülkemi birçok uluslararası arenada gururla ve onurla temsil etmiş, birçok Avrupa'da ve dünyada farklı şampiyonalar Olimpiyatlarda madalya almış bir atletim. Spor kariyerimi bu şekilde sonlandırmak hem bana yakışmazdı hem de beni çok üzerdi. Çok istemediğim bir şekilde bir kumpasın içine düşürüldüm. Kötü bir şekilde bitirmiş gibi göründüm ama hakkımı 3 yıllık bir mücadelenin sonucunda kazandım ve şu an herhangi bir cezası olmayan, hiçbir yerde bir kara listede ismi olmayan bir atlet olarak, bırakmış bir atlet olarak en azından önüme bakacağım. Çünkü benim bir çocuğum var, ben beden eğitimi öğretmeniyim. Gelecek nesillere aktarım yapıyorum bilgi ve becerimi, yeteneğimi, evladım var. Neden ben orada ömür boyu ben cezalı olarak anılayım ki? Hak etmediğim bir şekilde ve biz takdir edersiniz ki bu spor tek başımıza yapmıyoruz. Bu spora çocuk yaşında başlıyoruz ve antrenörlerimize sonuna kadar güveniyoruz. Bu güvenmenin sonunda da neden bütün faturayı tek başımıza biz çekiyoruz? Çünkü bize verilen ilaçları çoğunlukla biz sporcular bilmeyiz. Antrenörler araştırır, doktorlar eşliğinde veya başkalarının eşliğinde bize vitaminler verilir. Ben zaten artık atletizm sporundan çok sıkılmıştım, bir ameliyat geçirmiştim ve hayatımı artık bu yönde değil de daha normal bir insan gibi, daha yaşıtlarım gibi ve 28 yaşına da gelmiştim. 12 yaş, 28 yaş aralığında. 16 yıl çok ağır bir yükü sırtımda taşıdığım için yorulduğumu hissettiğimden dolayı ben atletizmi bıraktım. Dopingden cezalı bırakmadım. Hani bunun altını çizmek istiyorum. Tabii. Ben sporu Temmuz ayında bıraktım. Eylül ayının sonuydu sanırım bize dosya geldiğinde, federasyon tarafından bilgi geldiğinde. Ben sporu bıraktıktan sonra ve o günkü numunem de değil Sedef Hanımcığım. 2 yıl önce 2013'te 2011 yılının Ağustos ayındaki numunem açılarak, yani ben spor bıraktığımı açıklıyorum. WADA'ya bilgi veriyorum. Çünkü ben uluslararası bir sporcu olduğum için, Dünya Antidoping Ajansı'nın sporcusu listesindeki sporculardan biri olduğum için bilgi vermeniz gerekiyor. Spor bıraktığıma dair mail attıktan sonra geriye dönük 2 yıl önceki numunem açılıyor. Yani 2 ay öncekinden bahsetmiyorum. Yani bu da bana saçma geldi. Burada da art niyet arıyorum. Dünya Antidoping Ajansı'nın da art niyetli olduğunu düşünüyorum. Ben sporu bırakmışım. Artık kimseye tehlike arz etmiyorum. Tamamen spor kariyerimi sonlandırmışım. Açıklamışım. Neden 2 yıl önceki benim numunem açılıyor? Hangi sebeple? Kesinlikle bu da çok rencide edici bir durum. Evet. Bana en başta antrenörüm bu kumpazı kurmasaydı belki ben kasa giderdim. Sırası tahkime giderdim. Hakkımı savunurdum. İyi bir spor avukatı tutardım. Uğraşırdım gerekirse. Şimdi nasıl 3 yıl mücadele verdim, kazandım. O zaman da 2-3 yıl mücadele verir. Uluslararası arenada kendimi haklı çıkartmaya çalışırdım. Ama benim bu hakkım elimden alındı antrenörüm tarafından. Tek evet, suçlu
kesinlikle.
Odur.
Kesinlikle
tek suçlu odur.
Kesinlikle. Ama bu süreci doğru yönetip hakkını arayıp ve sonunda kazanman da gerçekten çok onure edici ve tekrar evet, tebriği gerektiren bir durum. Bu çok arada bugün senin doğum günün. Evet. Nice mutlu senelere.
Çok sağ olun inşallah.
İnşallah. Ben önümde şu anda başarılarım var ve seninle gurur duyuyorum. Çok ben de eski bir sporcuyum ve gerçekten ben akademik kariyer yapmayı tercih eden bir sporcu olarak hep içimde kalmıştır. Ancak sen hem onu yapıp hem de bu kadar başarıya imza attığın için seninle gurur duyuyorum bir Türk genci olarak. Tekrar tebrik ediyorum. Bu röportaj için sana çok teşekkür ederim Binnaz. Çok güzel konulara değindik. İnşallah çok yararlı olacaktır ve ders olacaktır aynı zamanda. Tekrar teşekkür ederim.
Ben de çok teşekkür ediyorum bizlerin sesi olduğunuz için ve bizim gibi örnekleri önümüzdeki ve bundan sonraki spor yapacak kardeşlerimize, gençlerimize aktarıp onların hata yapmamasına sevk ettiğiniz için, onlara birer örnek olmamız adına bu şekilde bir programa da imza attığınız için ben de size çok teşekkür ederim. Elinize, emeğinize sağlık.
Bu hepimizin emeği. Çok teşekkür ederim.
Rica
görüşmek
ederim.
Üzere. Sevgiler. Evet. Doping mağdurları bunlarla bitmedi. 2014'te Özbekistan'daki dünya şampiyonasında bronz madalya kazanan Şamil Erdoğan doping testleri pozitif çıkınca müsabakalardan men edildi ve madalyası geri alındı. Evet, şimdi Muay Thai milli takımlar teknik direktörü Şahin Eroğlu bizimle. Şahin Hoca ile gerçekleştirdiğimiz sohbette Şahin Hoca'nın da bir sporcusunun daha önce doping testine maruz kaldığını ve bununla alakalı da olumsuz ve mağduriyet dolu bir süreç yaşadığını öğrendim. O nedenle Şahin Hoca'dan dinlemek istiyorum aslında bu süreci. Hocam bu süreci biraz bize anlatır mısınız?
Evet, o kadar sporcum oldu ki yani ilk defa böyle bir şeye maruz kaldık ve derdimizi açıkçası anlatamadık hiç kimseye. Klambeterol denen bir maddeye rastlandı. Klambeterol yani kas yapıcı bir madde. Aslında bizim yaptığımız Muay Thai ve kickbox sporuna uygun yapılabilecek bir doping maddesi değil. İşte kanında sporcum Türkiye şampiyonu olduktan sonra doping testini aldılar ve kanında binde 0.3 yani aslında yok sayılabilecek derecede bir klambetrol denen bir maddeye rastlandı. Bunun ne olduğunu biz de ilk başta açıkçası bilemedik. Araştırdık ve araştırdığımızda bunun aslında besi çiftliklerinde işte o besledikleri hayvanların daha çabuk gelişmesi için Tarım Bakanlığı'nın da aslında izni olan ve kullanılmasına müsaade edilen bir madde olduğunu tespit ettik. Evet. Tarım Bakanlığı'ndan İl Tarım Müdürlüğü hatta Tarım Bakanlığı'nın kendisine dahil olmak üzere bu konunun üzerinde normal konuşmalarımız da oldu. Kendileri evet bu maddeyi besi çiftliklerinin kullandıklarını söylediler. Fakat bunu biz kanıtlayamayız dediler. Yani bizim tamam belki müsaade ediliyor bunu biz size evet söylüyoruz. Ama biz bununla alakalı size herhangi bir not veremeyiz. Çünkü bunu verdiğimiz zaman bizim bunu kabul ettiğimiz anlamına gelir dediler. Ve Dünya Antidoping Ajansı WADA sporcuma 4 yıl ceza verdi.
Evet maalesef.
Yani çok sporcum cidden mağdur. Çünkü hani şimdi kickbox sporu veya Muay Thai sporu nefes açıcı hani doping maddeleri yapılırsa aslında doping sayılması gerekiyor. Şimdi spor dallarının da kendisine has doping şekilleri olabilir. Yani klambetrol kas yapıcı bir madde olduğu için bizim sonuçta bodybuilding sporu yarışmasına katılamayacağımız için kickbox sporunda nefes açıcı sonuçta nefes açıcılar kickbox veya Muay Thai sporunda doping sayılması gerekiyor.
Yani buradaki amaç aslında doping değil diyorsunuz ve performansa hiçbir etkisi yok bizim, bu maddenin.
Evet bizim sporumuz yani Muay Thai sporuna performansına hiç etki edecek bir şey değil. Evet. Niye etki edecek bir şey değil? Çünkü müsabaka ringde yapılıyor. Yani nefes açıcılar Muay Thai sporuna doping sayılır. Etki edebilir. Niye? Nefesinizi daha çok yani oksijen daha çok oksijen alırsanız daha çok mücadele edersiniz. Dolayısıyla nefes açıcı bir madde olmadığı için yani kas yapıcı bir madde olduğu için bunun aslında doping sayılmaması gerekiyordu. Ama bunu bir türlü anlatamadık. Daha doğrusu federasyon sporcuma ceza vermedi bununla alakalı. Cezaya yer olmadığına dair bir şey yaptı. Ama federasyon bunu yaptığı için WADA ve Türkiye'deki doping ajansı 4 yıl ceza verdi ve tahkim kurulu da bunu onayladı. Yani bu madde çıktıysa sen bunu kullandın diyor. Hatta sporcuma şunu dediler. Sen bunu kullandığını kabul et. Biz sana 2 yıl ceza verelim. Sporcum da bunu kabul etmedi tabii dolayısıyla.
Hocam burada size bir şey sormak istiyorum. Bu sporcuda çıkan oran neydi?
Binde 0.3 sanırım.
Bu maddenin içinde bulunduğu hapı kullansaydı tahmini çıkacak oran belli miydi? Yani bu oran hapı kullandığını mı gösteriyor şöyle, yoksa yediği gıdalardan yani bu maddeyi aldığını
mı gösteriyor? Klambetrol hap mıdır? Sıvı bir şey midir? İnanın onu bile bilmiyorum.
Bilmiyorsunuz.
Yani ama şunu söyleyebilirim. Eğer bir insan doping alıyorsa ve klambetrol değil de herhangi bir doping maddesi kullandıysa bu kanında binde 0.3 değil. Peki. Hani %5 çıkar, %10 çıkar. Hı hı. Kanında doğrudan çıkar yani çıkması gerekir. Doğru mu? Yani bunu ben doktorlarla da konuştum.
Hocam peki sporcunuza ya bu maddenin nereden geçtiğini düşünüyorsunuz? Yani bir tahmininiz var mı?
Evet. Onu işte Tarım Bakanlığı'ndan konuştuğumuzda yani o günkü işte müsabakadan önceki yediği bir öğünden yani bu et olabilir. Ne bileyim sabah kahvaltısında yediği bir peynir olabilir ya da süt olabilir. Yani o günkü yediği müsabakadan önceki yediği bir öğünden geçtiğini düşünüyoruz biz.
Hatta o dönemde sanıyorum ki Türkiye'ye çok fazla angus yani kaslı hayvan geldi değil mi?
Evet,
bu maddede
evet,
kas
evet.
yapmaya yarayan bir madde olduğu için belki de bu hayvanlara enjekte edildi bu madde. Ve haliyle sporcunuz da bu etten yediği için sporcunuzun da kanında ve idrarında çıktı.
Evet.
Bunu diyebilir miyiz?
Yani ben öyle düşünüyorum. Sporcum aynısını düşünüyor. Bunu federasyon yetkilileri de aynı şeyi söylediler. Maalesef tahkim kurulu bizim Türkiye'deki doping ajansı bu cezayı verdi. Federasyon bu cezayı vermedi. Bakın federasyon bu klambetrol denen maddeyi kullansa, kas yapsa bile bizim sporumuzda bu doping olarak geçmez düşüncesinde. Çünkü dediğim gibi nefes açıcılar Muay Thai ve kickbox sporlarında doping olarak geçebilir.
Evet.
Mesela sakinleştirici aldı diyelim okçuluk sporunda ya da dart sporunda. Bu doping olarak sayılır. Neden? Çünkü elinin titrememesi gerekiyor. Sonuçta
size sormak istediği önemli bir soru var aslında hocam.
Evet buyurun.
Hocam klambetrolün yan etkileri arasında zaten titreme var, nefes darlığı var, kalp çarpıntısı var. Bunlar sizin sporunuz için zaten olumsuz etki yaratacak unsurlar.
İnanın klambetrol denen maddeyi hiçbir kickboksçu, hiçbir Muay Thai'cı, dövüş sporu yapan boks, hangi spor aklınıza gelirse gelsin, hiç, daha doğrusu diğer bütün sporlar dahil bodybuilding hariç, yani body sporunda kas yapıcı bir şey olduğunu daha sonra ben bunu öğrendim zaten. Yani hiçbir sporcu bunu kullanmaz. Kullanmaması gerekiyor. Neden kullansın?
O zaman yani, WADA listesine girmesinin sebebi bodybuilding'çilerin bu ürünü kullanmaması. kullanmaması ve onlar kullandığında da doping etkisi yaratması değil mi?
Zaten yani doping aşırı derecede, yani biz sporcularımızla bunun konuşmalarını da yapıyoruz, yani aşırı derecede tehlikeli bir şey. Şimdi ben şunu da aslında ifade etmek istiyorum. Şimdi daha önceden hani bizim spor yaptığımız zamanlarda, ben antrenör olduğum için yaşım işte 40'ın üstü. Dolayısıyla bizim zamanımızda biz spor yaparken aslında dopingin aslında doping değil, D'sini bile biz bilmezdik. Ama şimdi yurt dışında, yani yurt dışındaki dünya Avrupa şampiyonalarında, olimpiyatlarda yarışmak için ergojenik desteklere ihtiyacınız var. Yani Türkiye'deki işte biliyorsunuz beslenme, antrenman ne kadar önemliyse beslenme de o kadar önemli. Dolayısıyla bu ergojenik desteklerin alınması gerekiyor. Nedir bu? İşte kreatindir, işte NOX'tur, proteindir, işte vücuttaki yani yediğiniz yiyeceklerden alamayacağınız besinleri ergojenik desteklerden alıyorsunuz. Ama bu ergojenik destekler de alırken özellikle bunu işte gerçekten hani böyle iyi markalarsa, hani normal bildiğiniz merdiven altı markalardan gidip de sporcular bilinçli bir şekilde alırlarsa bunlardan da doping çıkabilir. Yani bu konuda da aslında spor yapan bütün sporcu kardeşlerimi uyarmak istiyorum. Yani evet, ergojenik desteklere ihtiyaçları vardır, doğru düzgün beslenemiyorlardır ama buna da çok dikkat etmeleri gerekir. Dediğim gibi yani benim sporcumun başına geldi, başka hiçbir sporcunun başına gelmesini istemiyorum. İşte atletizmci ya da işte halterci, mesela halterci sporcuların başına bu çok gelir, bu doping konusu, biliyorsunuz.
Evet.
Ama halterde doping olmazsa olmaz. Yapıyorlar yani.
Aslında o olimpiyada konu edilen branşlarda artık doping araştırılması yapılıyor hocam. Ve kickboks alanı aslında yeni dahil oldu olimpiyatlara.
Artık bütün Avrupa oyunlarında, dünya oyunlarında oynanıyor. Sadece olimpiyatta oynanıyor. Yani bütün olimpik dallarda oynanıyor aslında. Olimpiyatların tanıdığı spor organizasyonlarında oynuyor ama sadece olimpik olimpiyatlarda oynanıyor. Bu da sanırım 2028, 2024'de yetişmedi. 2028'de artık Muay Thai ve kickboks dalı da inşallah olimpiyatlarda göreceğiz.
Hocam siz bahsettiniz. Dediniz ki benim sporcuma hiçbir katkısı, yararı yok bu maddenin dediniz.
Kesinlikle evet.
Peki sizce WADA'nın doping listesindeki maddeler spor kategorilerine göre ayrılmalı mı?
Yani şimdi doping işte 2022'yi bitiriyoruz. İşte 2023'e gireceğiz mesela. Tekrar bu liste yenilenecek ve diyecek ki işte 2023'te yasaklı maddeler diye Dünya Antidoping Ajansı WADA bir liste yayınlayacak. Ama o listeyi neye göre yayınlıyorsunuz? Dediğim gibi ben kickboks sporu yapıyorum. Benim nefes açıcı ve daha çok enerji olmam lazım. Ben gittim sakinleştirici aldım. Bu benim karımda çıksa ben dopingli mi sayılacağım? Tam tersi kendime zararlı olan bir şey almış oluyorum ki o zaman. Ya da dediğim gibi işte kas yapıcı bir madde. Kas yapıcı maddenin benim kickboks, Muay Thai sporunda bana faydası ne ki, ben niye alayım doping olarak? Yani ben niye 4 kilomu harcayayım? Ben derken hani bu sporcu kardeşlerimden bahsediyorum.
Hocam peki...
Yani dolayısıyla bunun kesinlikle spor dallarına ayrılması gerekiyor.
Hocam peki sizin bir öneriniz var mı buna uygun? Yani nasıl yapılmalı?
Bu konuda fikir yürüten, bu konular üzerinde çalışan çok ciddi kurumlar, kuruluşlar ve çok yetkili insanlar var. Yani ben milli takım teknik direktörüyüm. Evet, ben de tabii ki bu konuda fikrimi söyleyeyim ama ben aslında onların da bu konuda mutlaka bir çalışma yaptığını düşünüyorum. Spor dallarına göre dopingli sayılması. Dediğim gibi yani ben bunu kendi adıma bunu isterim. Yani mesela hangi spor dalını yapıyor ki kullandığı bir madde bunu dopingli sayıldı, bu kanında bu çıktı. Evet, yasaklıların hepsi yasaklı. Mesela soğuk algınlığı ilaçlarının hepsi doping. Yani siz mesela başınız ağrıdığında ya da grip olduğunuzda gidip aferin içiyorsunuz belki, değil mi? Size doping testi uygulansa siz dopingli çıkarsınız.
Evet, kesinlikle, maalesef.
Galatasaraylı Hasan Şaş 6 ay ceza aldı bu konuyla alakalı. Bütün spor kamuoyu bunu biliyor. Siz de belki duymuşsunuzdur. Yani Galatasaray'da o zaman milli futbolcu Hasan Şaş yani aferin ilacı kullandığı için, soğuk algınlığı ilacı, 6 ay ceza aldı ve 6 ay futbol oynamadı.
Hocam peki sporcunuzun yaşadığı mağduriyetle ilgili kasa bir başvuruda bulundunuz mu?
Biz tahkimi geçemedik. Tahkimin aldığı kararların yani mahkeme konusu da biraz sıkıntı. Yani tahkim, evet, tahkimin aldığı kararlar kesindir, tartışılmaz diye bir şey olmaması gerekiyor. Tahkimin bu konuda aldığı karar neye göre kesin mesela? Hiçbir yere başvuramıyorsunuz. Tahkimin verdiği kesin karardır. Üst mahkeme yolu yoktur.
Peki ben burada Sedef Hanım'a sormak istiyorum. Ya tahkim nasıl bir yolu izlemeli burada?
Şimdi böyle aslında Türk hukukunda büyük bir eksiklik ve sistemsel bir hata. Seninle konuşmamızda biliyorsun İknur'cum, bu aslında bütün projemizin başlama aşaması da aslında tahkim hukukuna karşı sporcuların itiraz edememesiydi. Sen de bir eski sporcusun, ben de aynı şekilde ve birçok arkadaşımızın aslında bu konuda mağdur olduğunu gördük. Çünkü Türk hukukunda yürürlükte olan kanunlar tahkim kararına karşı itiraz yolu tanımıyor bizlere. Ancak bu aynı zamanda Anayasa Mahkemesi ve bizim kanunlarımızda aslında hak arama özgürlüğümüzün de önüne geçiyor bu kanun. Bu konuda bir çalışma yapılması gerekiyor. Belki bizim bu çalışmamız önce olur.
Mutlaka olacaktır. Çünkü ben enerjimize de güveniyorum, bu programa da güveniyorum.
Kesinlikle. İnşallah. Çok teşekkürler hocam desteğiniz için bize.
Ne demek, ben çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum böyle bir şey araştırdığınız yaptığınız için, dile getirdiğiniz
biz
için.
Biz teşekkür ederiz. Yani, bize destek olduğunuz için
rica
bu çalışmada.
Ederim, rica ederim.
Son olarak Beko Basketbol Ligi'nde geçen sezon Efes Pilsen ile Fenerbahçe ülkeler arasında yapılan playoff final serisi 5. maçı bitiminde yapılan doping kontrolü neticesinde test sonucu pozitif çıkan Kerem Gönül 1 yıl hak mahrumiyeti ile 10 bin lira para cezası aldı. Peki ne olacak? Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu her yıl güncellenen bir liste açıklıyor ve bu listede doping sayılacak ilaç ve maddeler yer alıyor. Yasaklar listesi dünya Dopingle Mücadele Programı'nın bir parçası olarak geliştirilmiş ve uyulması zorunlu bir uluslararası standart haline gelmiştir. Liste, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı olan BADA tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir danışma sürecinin takibinde her yıl güncellenmektedir. Bu listeyi incelediğimizde görüyoruz ki basit ağrı kesiciler bile bu listede yer alabiliyor. Yani ağrı çeken bir sporcunun müsabaka öncesi ya da müsabaka anında bu ilacı kullanması yıllarca verdiği emeği tek kalemde siliyor. Sizinle az önce 10 tane Türk sporcunun doping mağduriyetini konuştuk. Ben mağduriyet diyorum çünkü dikkat ettiyseniz hepsinin aldığı ceza var ama itirazlarının sonucu haberlerde yok. Neden? Çünkü sizinle podcast içeriğinde paylaştığım bilgiye göre tahkim kurulunun kararına karşı bir sporcunun itiraz etme hakkı yok.
Podcast dinle.